Ayrım 24, sayfa 486, Muharebe Meydanı. Burada bir kroki bulunuyor. İkinci büyük taarruz. Sonun başlangıcı 30 Ağustos 1922. 30 Ağustos 1922 Başkumandanlık Meydan Muharebesi'nde İstiklal Savaşı'nın neticesi belli olmuştur. Bu netice yeni bir Türkiye'nin dünya içinde yer alışına yol açan bir savaşın kazanılışıdır. Gazi Mustafa Kemal 31 Ağustos'ta gördüğü manzarayı şöyle anlatır. Dipnot, harp meydanından ayrılıp sağa sola dağılan ve sonra hemen hepsi imha edilen düşman kuvvetlerinden başka olarak 31 Ağustos 1922 sabahı Dumlupınar Muharebe Meydanı'nın dar bir sahasında gördüğü manzarayı o zaman 23. Tümen Kumandanı olan Fahri Belen (parantez içinde general) şöyle tasvir eder. 31 Ağustos sabahı Muharebe Meydanı düşmanın bıraktığı toplar, ağır silahlar, motorlu vasıtalar ve malzemeyle doluydu. Düşmanın 2000'den fazla ölü bıraktığı anlaşılıyordu. O kadar da esir alınmıştı. Yaralılar ağır yaralı olup da ölenler hesaba katıldığı takdirde düşman zayiatının 8000'e yaklaştığını kabul edebiliriz. Büyük Türk Zaferi sayfa 75. Muharebe meydanında dolaştığım zaman ordumuzun ihraz ettiği zaferin azameti ve buna karşılık hasım ordusunun uğradığı felaketin dehşeti beni çok mütehassis etti. Sırtların gerilerindeki bütün vadiler, bütün dereler, mahfuz ve örtülü yerler, bırakılmış topraklar, otomobillerle, namütenahi teçhizat ve malzeme ile ve bütün bu metrukat aralarında yığınlar teşkil eden ölülerle toplanıp karargahımıza sevk edilen esir kafileleriyle hakikaten bir mahşeri andırıyordu. Ağustos'un 31. günü takriben zevalde, parantez içinde öğle vakti, idi ki Çal köyünde yıkık bir evin avlusu içinde İsmet Paşa ve Feyzi Paşa ile buluştuk. Kırık kanı arabalarının döşeme ve oklarına ilişerek vaziyeti mütalaa ettik. Kazandığımız meydan muharebesinin bütün seferi sona erdirebilecek bir azamet ve ehemmiyette olduğunda ittifak ettik. Şimdi Bursa istikametinde çekilen kuvvetleri mahvetmekle beraber bütün asli ordumuzla İzmir'e yürüyecektik. Başkumandan olayla ve durum üzerinde işte bu görüş birliğinden sonradır ki ordusuna son ve meşhur emrini vermiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi orduları, Afyonkarahisar Dumlupınar Büyük Meydan Muharebesi'nde zalim ve mağrur ordunun asli unsurlarını inanılmayacak kadar az bir zamanda imha ederek büyük ve necip milletimizin fedakarlıklarına layık olduğunuzu ispat ediyorsunuz. Türk milleti istikbalinden emin olmaya haklıdır. Muharebe meydanındaki maharet ve fedakarlıklarınızı yakından takip ediyorum. Milletimizin hakkınızdaki takdirlerini delalet etmek vazifemi mütevaliyen (parantez içinde sırasıyla) ve mütemadiyen (parantez içinde devamlı olarak) yapacağım. Başkumandanlığa teklifatta bulunulmasını cephe kumandanlığına emrettim. Bütün arkadaşlarımın Anadolu'da daha başka meydan muharebeleri verileceğini göz önünde tutarak ilerlemesini ve herkesin akıl kuvvetlerini, celadet ve hamiyet kaynaklarını yarışırcasına ibzale devam eylemesini rica ederim. Ordular, hedefiniz Akdeniz'dir, ileri! İşte Başkumandanlık Meydan Muharebesi adı bu muharebeye verilmiştir. Dipnot, bu muharebeye bizzat başkumandan tarafından idare edildiğinden ordularımız için bir tarihi hatıra olmak, başkumandanımıza bağlılığımızı ve sarsılmaz güvenimize yeni bir delil teşkil etmek üzere Başkumandanlık Meydan Muharebesi namı verilmesini arz ve teklif ederim şeklinde İsmet Paşa'nın Garp Cepheleri orduları namına vaki olan teklifi üzerine Başkumandanlık Meydan Muharebesi namı verilmiştir. Gazi Mustafa Kemal kazanılan zaferi 1 Eylül'de ve Dumlupınar'dan millete de bildirdi. Büyük ve asil Türk milleti, Garp cephesinde 26 Ağustos 1338 (parantezinde 1922) den beri başlayan taarruz hareketlerimiz Afyonkarahisar'ı Altıntaş Dumlupınar arasında büyük bir meydan muharebesi halinde 5 gün 5 gece devam etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi ordularının şecaat, şiddet ve sürati tevkifat-ı subhaniyeyi vesile-i tecelli oldu. Parantez içinde Allah'ın yardımının görünmesine vesile verdi. Zalim ve mağrur düşman ordusunun asli unsurları akıllara dehşet verecek katiyetle imha edildi. Teşkilat ve teçhizatı gibi gelenek ve zaferleri ve ismi yalnız milletimizin şuurundan, ezeli ve ebedi imanından vücut bulan ordularımızı fedakarlıklara layık olarak size takdim ediyorum. En büyük kumandanından en genç neferine kadar ordularımıza hakim olan fikir, milletin gösterdiği vazife uğrunda şehit olmaktır. Milletimizin bünyesindeki kudret ve mefkûriyi 3,5 sene evvel çalışma arkadaşlarımla ifade etmeye başlayarak dayanılmaz müşkülat içinde devam eden mücadelelerimizin neticeleri artık meydandadır. Milletin rey ve iradesine dayanılan her işin neticesi millet için hayırlı ve selamet olduğu sabit olmuştur. Milletimizin istikbali emindir ve vaad olunan nusratı ordularımızın istihsal etmesi muhakkaktır. Büyük Millet Meclisi Reisi Başkumandan Mustafa Kemal. O sıralarda Genelkurmay'da çalışan Binbaşı Cevdet Kerim, Başkumandanlık karargahının bu muharebe sırasındaki görüşünü şöyle anlatır. O gece ve ertesi gün Dumlupınar pek heybetli bir başkumandan karargahıydı. Bir tarafta mağrurane yatan aziz yaralılarımız, diğer tarafta düşmanın esir grupları, faziletli bir düşman gibi değil, yaptıklarından utanan kanlı çete reisleri gibi duran, titrek kumandan ve subay kafileleri ve Afyon taarruzundan evvel Afyon'daki baloya davet edilen kadın alaylarıyla dolmuştu. Harp sahalarında işini bitirip daha sonra Ankara'ya döndüğü zaman Gazi Mustafa Kemal, Dumlupınar Meydan Muharebesi'ni Büyük Millet Meclisi önünde şöyle anlatmıştı. Mesele halledildiği zaman gecede basmış bulunuyordu. Sanki zulmet-i leyl, parantez içinde gecenin karanlığı, pek feci olan manzarayı dünyanın gözlerinden saklamak için koşuyordu. Hakikaten arkadaşlar, bu muharebe meydanını ertesi gün gezdiğim zaman nefsimi teessürden men edemedim. Bir asker için, herhangi bir asker için bu vaziyet teessürü muciptir. Fakat Allah'ın Yunanlılara bu vaziyeti mukadder etmiş olmasına göre burada bu vaziyete girenler asker değildiler. Bunlar herhalde canilerdi, katillerdi. Dumlupınar'dan sonra Türk birlikleri her tarafa çekilen, kaçan Yunanlıların arkasından saldırdılar. Daha Dumlupınar'da savaş devam ederken Kütahya-Alayont istikametine yani kuzeye yönelen birlikler oralarda rastladıkları Yunan birliklerini bozdular. Kocaeli grubu da Bursa istikametinde baskı yapıyordu. İkinci ordu Murat Dağı kuzeyinden Manisa genel istikametinde yürüyordu. Sonra güneyde Uşak, Alaşehir, Salihli umumi istikametine de yöneldi. Süvari kol ordusu düşmanın her adımda peşindeydi. Üçüncü süvari tümeni ve Menderes müfrezeleri daha güneyden Sarayköy'den İzmir umumi istikametine yönelmişlerdi. Hulasa Yunan ordusu artık yoktu. Gerçi Dumlupınar'dan çekilen General Frangos grubu Murat Dağları üzerinde, parantez içinde Hasan Dede Tepesi ile Kaplangı Dağı arasında bir cephe tutmuştu. Demiryolunun kuzeyindeki Halaşlar Tepesi 7. tümenle tutulmuştu. Hasan Dede'yi de Plastras tutuyordu. Fakat 1. kol ordu daha 30 Ağustos akşamı bu mevzilerin karşısına vardı. Derhal muharebe başladı. Hatta arada Frangos bir gece hücumunda az çok başarı da kazandı. 31 Ağustos'ta gün doğarken Kaplangı Dağı'na Türk taarruzu başladı. Kol ordu kumandanı en ileri saflardaydı. Neticede düşman saat 8.30'da perişan bir şekilde Uşak istikametine çekildi. Daha güneş batmadan da Türk birlikleri hem de 20 kilometrelik bir yürüyüşle Uşak önüne vardılar. Uşak kurtarıldı. 2 Eylül'de Başkumandanlık ve Garp Cephesi karargahı Uşak'a nakledilmişti. Dumlupınar'dan çekilen Frangos'un emrinde 30 bin piyade, 2 bin süvari ve 68 top bulunuyordu. Bunların 5000 kişi kaybettikleri anlaşıldığına göre ve Dumlupınar'dan sıyrılan General Trikopis grubunun da katılmasıyla gene ortada 35-40 bin kişilik bir düşman kuvveti hareket halinde demekti. 7500 kişilik 15. Yunan tümeni de Gediz'e doğru iniyordu. Kuzey bölgesinde Afyon-İskişehir cephelerinden Bursa istikametine çekilen 50 bin kadar Yunanlının da henüz ayakta olduğunu düşünmelidir. O günlerdeki durumu anlatan askeri yazılar ve eldeki vesikalar bunları belirtirler. Düşman başkumandanlığı bu kuvvetleri İzmir batısına çekerek orada bir müdafaa cephesi kurmak çabasında görünüyordu. Gerçi Yunanlıların son çöküntüden önceki muharebe safhalarında iyi harp ettiklerinde, iyi idare edildiklerinde, yani ciddi bir savaş gücü olduğu halde hemen bütün Türk yazarları müttefiktir. Fakat Dumlupınar'dan sonra düşman askerinin maneviyatı çökmüştü. Yunan ordusunda disiplin kalmamıştı. Ast ve üst münasebetleri tamamen sarsılmıştı. Hulasa asker yığınları can kaygısına düşmüşlerdi. Başkumandan, o güne ait tarihi nutuklarından bu ruh halini şu cümlelerle canlandırmıştır. Askerimizin, Yunan ordusunun kalp ve vicdanına verdiği dehşet çok ehemmiyetlidir. Yunan ordusunun vicdanında hasıl olan bu korku ve haşyet, bütün Yunan milletine sirayet etmişti. O kadar ki, adalarda bulunan Yunanlılar bile Türk ordusu geliyor diye firara teşebbüs ediyorlardı. Bunlar arada deniz olduğunu unutuyorlardı. Kaçamadığından, kaçamayacağını anladığından delirenler vardı. Yunan kumandanları tarafından daha sonra neşredilen anılarda bu ruh düşkünlüğü söz birliğiyle ve bütün çıplaklığıyla açıklanmaktadır. Mesela Frangos, Yunan başkumandanlığına şunları yazmaktadır. Son günlerin sert mücadeleleri erlerin kuvve-i maneviyesine o derece tesir etti ki, bugün bu erler kaçarlarken gayri muntazam ve rütbelilere itaat etmeyen insanlardan mürekkep bir halitaya benziyor. Vaziyetin bu haliyle düşmanla her türlü temastan çekinmelidir. Diğer bir Yunan kumandanı da şunları yazar. Ricat sırasında kuvvetlerin gösterdiği manzara, rabıtasızlık, intizamsızlık ve inhilal manzarasıydı. Verilen emirler artık infaz edilmiyor ve subaylar tehditlerini yerine getiremiyorlardı. Bu belgeleri hem de Yunan kaynaklarından istediğimiz kadar çoğaltabiliriz.